Ayrım 11.
Böylelerine mahbub perest derler ki bunların kıskançlığı Arap'ın aşkından da beterdir. Hak aşığı denilen cinsten. Evet, hak aşığı ne demek? Herifin insan aşkına gücü yetmeyince hak aşığı olup çıkıyor. Karantina koğuşundan karantina sürelerini doldurmuş tutukluların başka koğuşlara dağıtıldığı bir akşamüstü Paşazade'nin bulunduğu koğuşa bir delikanlı verdiler. Bu delikanlı belediye cezasına çarptırılmış bir gezginci satıcıydı. Cezası çok kısaydı. Kendisini savunmasını beceremediğinden hakim cezasını tecil etmemişti. Köyünden para kazanmak için İstanbul'a gelmiş, hemşehrilerinin bulunduğu bir hana yerleşmiş, onların yardımıyla sokak satıcılığına başlamıştı. Kısa cezasının bitmesine 15 günü kalmıştı. Aptala yakın saf bir köylü delikanlısıydı. Paşazade bu köylü gençle de ilgilenmeye başladı. Onunla ilgilenmeye başladıktan sonra da öteki delikanlıyla ilgisini büsbütün kesti. Köylü delikanlıyı bütün işlerinde kullanıyordu. Delikanlı Paşazade'nin yatağını yapıyor, çamaşırını yıkıyor, yemeğini getiriyor, çayını kahvesini eksik etmiyordu. Paşazade de onu kolluyor, başkalarıyla konuşmasına bile zaman bırakmıyordu. Bu aptala yakın saf köylü delikanlısı koğuşa gelişinin haftasında hastalandı. O zaman Paşazade delikanlıyla ilgisini daha da artırdı. Cezaevi revirinde iyi bakmazlar diye delikanlıyı viziteye bile yazdırmadı. Karlar erimiş. Cezaevinin orta bahçesinde eriyen karlar yıvış yıvış kahverengi çamur olmuş. Bahçede kimseler yok. Arada bir kapı altından kısımlara gidip gelenler oluyor. Rutubetten yoğunlaşmış hava kadınlar bölümündeki tutukluların arada bir yükselen dişi çığlıklarını koğuşların demir parmaklıklı pencerelerinden içeri iletiyor. Cezaevinde sabah uykusu yeni yeni çözülüyor. Maltızlar, teneke mangallar yakılıyor, sular kaynatılıyor, çaylar demleniyor. Cezaevi meydancısının camları zangırtadan ortalığı çınlatan sesi duyuluyor. Liste, tahliyeciler, tahliyeciler, tahliyeciler. Kapı altı merdiveninin üst basamağındaki meydancı elindeki listeden tahliye edileceklerin adlarını okuyordu. Tahliye edilecek 15-20 kadar tutuklunun adı okundu. Daha geceden yataklarını, eşyalarını denk yapmış bekleyen tahliyeciler, sırtlarında denkleri, ellerinde bohçaları, paketleri, çantaları bahçeden geçip kapı altına yöneldiler. Paralılar denklerini başkalarına taşıtıyorlardı. Adem babalar sıralanmışlar, tahliyecilerden bahşiş koparıyorlardı. Tahliyeciler uğurlandıktan sonra böyle zamanlarda hep olduğu gibi duyulan küskün sessizliğin ağırlığı geride kalanların üstüne çöktü. Geçip giden günde hiçbir olağanüstülük yoktu. Yine o zamansız kış akşamı cezaevine erkenden abanmıştı. Hükümlüler koğuşlarına çekilmişlerdi. Gardiyanlar sayım için koğuşlara geliyorlardı. Nöbetçi gardiyanla birlikte baş gardiyan da Paşazade'nin olduğu koğuşa girdi. Baş gardiyanın sayımlara geldiği pek olmazdı. O akşam niçin gelmişti baş gardiyan? Koğuşta sıra olmuş hükümlüler sayıldı. Bir kişi eksik çıktı. İki kez daha sayıldı, yine bir kişi eksikti. Bu kez baş gardiyan elindeki defterden adları teker teker okuyarak yoklama yaptı. Eksik olan anlaşılmıştı. Nişanlısını yaralayıp 3 yıl hapse hükümlü genç. Nereye gitmiş olabilir? Her yan aranmaya başlandı. Helalar da aranıyordu. Koğuş meydancısıyla iki hükümlü yumruklayarak, tekmeleyerek helal kapılarını ardına kadar açtılar. Helalardan birinin kapısı açılmıyordu. İçeriden mandallıydı. Kapıyı yumruklayıp kim var içeride diye bağırdılar. Bir iniltiden başka ses gelmedi içeriden. Çık ulan dışarı. İçeriden inleyen adamın sesi duyuldu. Sürgünüm var ağam, içim gidiyor, çıkamam. Çık ulan, baş gardiyan çağırıyor. Kapısı kırılarak heladan çıkarılan o yakışıklı delikanlı değil, aptala yakın saf olan köylü delikanlıydı. Onun da bugün daha sabahtan tahliye edilmiş olması gerekirdi. Saf köylü delikanlı uçkurunu toplamaya çalışarak koğuşa girdi. Hükümlüler gülüşüyorlardı. Baş gardiyan, neredeydin ulan diye bağırınca köylü delikanlı, belki korkudan belki de gerçekten hasta olduğundan, amanın diye inleyerek yeniden pantolonuna davranıp helaya seyirtmek için döndüyse de kolundan tuttular. Neredeydin oğlum, söylesene. Yumrukları karnında iki büklüm kıvranan delikanlı, sürgünüm var baş efendi, sürgünüm var, içim gidiyor dedi. Nöbetçi gardiyan, sen bugün neden tahliye edilmedin, senin tahliye günündü dedi. Delikanlı kıvranmaktan cevap veremiyordu. Gözü kaçıp helaya gitmekteydi. Baş gardiyan, neye tahliye olmadın diye bir daha sordu. Delikanlı, ayak yolundan çıkamadım ki baş efendi, hep ayak yolundaydım. Tahliyeden mahliyeden hiç haberim yok. Bütün gün delikanlıyı kimse görmemişti ortalarda. Demek bütün günü helada geçirmişti. Tahliyecilerin adları okunduğu sırada da helada olduğundan kendi adını duymamış olacaktı. Demek hangi gün tahliye olunacağını da önceden bilmiyordu. Saftan öte aptalın biri. İyi ama listede adları okunanların hepsi tahliye edilmişti o gün. Ya o yakışıklı delikanlıya ne olmuştu? Giz kolaylıkla çözüldü. O 3 yıl hapse hükümlü delikanlı tahliyecilerin arasına girmiş, köylü delikanlının yerine sanki oymuş gibi tahliye edilmişti. Nasıl tanımamışlardı? Köylü delikanlının cezası az olduğundan dikkat etmemiş olacaklardı. Sonra ikisi de cezaevine daha yeni girmişlerdi, tanınmıyorlardı. Kısa bir soruşturmadan sonra köylü delikanlının öbürünün kaçmasında bir suçu ve sorumu olmadığı anlaşıldı ve ertesi günü oldukça zorlukla tahliye edildi. Çünkü ishali geçmemişti. Hela'dan çıkarmak zor olmuştu. Cezaevi kapısından çıkacakken birkaç kez geri dönüp kendini Hela'ya atmıştı. Ona kalsa Hela'dan hiç çıkmayacaktı. En sonunda eli pantolon kemerinde kıvranıp duran delikanlı arkasından itile kakıla, jandarmaların da çabaları ve yardımlarıyla cezaevinden kapı dışarı edilebildi. Cezaevlerinde hiçbir şey gizli kalamayacağı için bir zaman sonra gerçek anlaşıldı ve işin iç yüzü dilden dile fısıldandı. Kısa hapis cezası olan köylünün yerine 3 yıllık hapis cezası olan delikanlının tahliyesi için düzen kuran paşazadeydi. Bir azılı cinsel sapığın saldırısından yakışıklı genci kurtarabilmek için böyle bir düzen kurmuştu. Köylü gence para karşılığında hasta olduğunu söyletmişti. Sonra da bu gence ilaç diye boyuna İngiliz tuzuyla Hint yağı içirtmişti. Öyle ki zavallı delikanlı gerçekten de Hela'dan çıkamaz olmuştu son günü. Cezaevine meteliksiz girmiş olan köylü delikanlının İtile kakıla tahliye olunduğu gün yoluna dizilmiş olan ve kendisine her yolun açık olsun arkadaşım diyen Adem Baba'ya bir eli pantolonunda öbür eliyle para dağıtışı herkesi şaşırtmıştı. Paşazade'nin hasta olduğunu söyleyen köylü delikanlıyı niçin Hint yağı ve İngiliz tuzuyla tedavi etmeye kalkıştığı böylece anlaşılmıştı. Paşazade tahliye olunduktan sonra bütün bunları açıklayan cezaevi revirinde çalışan bir hükümlü olmuştu. Çünkü revirden aşırıp büyük parayla Paşazade'ye İngiliz tuzuyla Hint yağını satan kendisiydi. Köylü delikanlının hiç de göründüğü kadar enayi olmadığı da anlaşılmıştı. Her İngiliz tuzu Hint yağı içişine karşılık çekişe çekişe pazarlık ederek Paşazade'den para aldığı söyleniyordu. Köylü delikanlının yerine tahliyeciler arasına sıvışan o güzel delikanlının da sonradan savcılığa teslim olup başka bir cezaevine gönderildiği duyuldu. Beni de karantina koğuşundan alıp başka bir koğuşa vermişlerdi. Bir zaman sonra Paşazade'ye alışmış olduğumu, hatta onu özlemiş bile olduğumu anladım. Cezaevinde onun yerine koyabileceğim başka biri olsa belki de onu hiç aramazdım. Ama konuşup söyleşebileceğim, anlattıklarını hatta yalan bile olsa dinleyebileceğim tek insan oydu. Adem Baba koğuşunda ne yaptığını, nasıl yaşadığını merak ediyordum. Üstündeki ipekli pijamasından başka satabileceği hiçbir şeyi kalmamıştı. Onu da satarsa çırılçıplak kalacaktı. Bahçede de hiç görünmüyordu. Demek koğuştan çıktığı yoktu. O güne dek Adem Baba koğuşuna hiç gitmemiştim. Adem Baba koğuşu kısmın ikinci katındaydı. Ben dış kapıdan girerken merdivenden inen Dandini Fikret'in hım hım sesini duydum. Yine o tekerleme biçimine soktuğu sözlerle çığırtkanlık ediyordu. Hırsız kardeşlerim, kapkaççı arkadaşlarım, gece kuşu yoldaşlarım, babacımcı oğlanlarım, dızdızcı omuzdaşlarım, yol bağcı aslanlarım, papelci yiğitlerim, sövüşçü tosunlarım, gözünü budaktan sakınmaz varilcilerim, kasa hırsızlarım, dolandırıcılar, sahteciler, otel fareleri, kamyon fareleri, kalpazanlar, zarfçılar, tırnakçılar, üç kağıtçılar, kaldırımcılar, hırsız, uğursuz takımı, hey, duyduk duymadık demeyin sonra. Dandini Fikret geldi gidiyor. Hani ya var mı böyle bir gocuk isteyen? Gocuğa bakın kardeşlerim, gocuğa. Bu gocuğun yanında kalorifer bok yemiş. Hani ya var mı böyle bir pijama isteyen? Şu pijamaya bakın kardeşler. Damatlık pijamadır bu halis, Bursa ipeğinden. Yumuşacıktır ve de kız oğlan, kız baldırı gibi parlak ve de kaygandır. Bu pijamayı giyen gelin olmadan kendi kendine gerdiğe girecek. Şu pijamaya bak bir, karıya yumulup yatmak kaç para? Bu ipekli pijamayı giyip kendine sarılmalısın kış gecesi. Keyfini getirmelisin kardeşler. Hani ya var mı böyle bir pijamayı giymek isteyen? Sonra aman duymadık demeyin, iş işten geçmiş olur kardeşler. Dandini Fikret geldi gidiyor. Dandini Fikret yanımdan geçerken sağ kolundan sarkan vişne çürüğü üzerine kahverengi çubuklu pijamayı tanımıştım. Zavallı Paşazade'nin pijaması. Konuşmam gerekmezdi ama nedense söylemiş olmak için. Dandini, Paşazade koğuşta mı diye sordum. çatallı boğuk sesiyle yılışarak. Başka nerede olabilirmiş, pijamayı da soyundu, şimdi tam Adem baba oldu kartinek. Anadan doğma yatağında titriyor zağar iti gibi. Adem baba koğuşuna girdim. Havası pis, kokusu pis, rengi pis, biçimi pis, mide bulandırıcı, bütün görünümüyle iğrenç pislikte bir yer. Koğuş soğuktu. Koğuştakilerin üstlerinde giysi diye en göze batan şey çuval ya da çuvala benzer şeylerdi. Paşazade koğuşun sol dibindeki ranzanın alt yatağındaydı. Sırtına kullanım süresini 5-6 kez doldurmuş, eski yırtık pırtık kirli bir battaniye almıştı. Sarılmıştı battaniyeyi. Kuru ot dolu şilte üzerinde bağdaş kurmuş iki biklim duruyordu. Başını eğmiş kitap okuyordu. Gözlüğünü takmış olması beni şaşırttı. Çünkü gözlüğü satmadığı ve sahibi olduğu tek malı olarak kendine kalmıştı. Sarındığı battaniyenin arasından kirden rengi bellisizleşmiş fanilayla donun diz kapağı bölümü görünüyordu. İpekli pijamasında çıkarınca sanki o pijamayla birlikte bütün saygınlığı da üstünden akıp gitmişti. Sanki karşımda başka bir insan varmış gibiydi. Selam verdim, başını kaldırdı, gözlük camlarının üstünden baktı. Beni görünce ilki ne yapacağını, ne söyleyeceğini şaşırdı. Sanki utanılası bir durumda suçüstü yakalanmış gibiydi. "Merhaba efendim," dedi. Bir efendim sözcüğüyle yeniden saygınlık kazanmasını bildi. O efendim sözcüğü sanki onun bu Adem baba koğuşuna yanlışlıkla düştüğü izlenimini veriyordu. Doğrulmak istedi ama sırtındaki battaniye kayarsa kirli panila ve donun yırtıklarından çıplak teni görüneceği için kıpırdanmakla yetindi. "Buyurun," diye yer gösterdi yatağının üstünde oturmam için. Yatağı çarşafsızdı. Oturunca şilteye doldurulmuş kuru otun varlığını elimle duydum. Gözlüğünü çıkardı, kitabı da bir yana koydu. "Nasılsınız?" dedim. Bu sabıkalı dolandırıcı işte bu en düşkün konumuyla bile sanki bana nasılsın demek sendi benliğine izin vermiyordu. Sorum üzerine o her zamanki ağlamak mı gülmek mi olduğu kestirilemeyen çizgiler yüzünü kırıştırdı. Sanki nasıl olduğunu bütün ayrıntılarıyla anlatmak istercesine. "Görüyorsunuz işte," dedi. "Söz olsun diye. Ne okuyorsunuz?" diye sordum. "Başı sonu kopmuş çok kötü bir roman. Ortasından da yaprakları kopmuş ya. 4. kez okuyorum." "4. kez mi?" "Şimdilik 4. kez. Kim bilir daha kaç kez okuyacağım bu rezil romanı. Okudukça romanın başından, sonundan, ortasından kopuk sayfalarda neler yazılı olduğunu, yani yazılı olması gerektiğini düşünüyorum. Her okuyuşumda biraz daha içine giriyorum anlatılanların. Sanki kopuk sayfalarda okuyormuşum ya da okumuşum gibi oluyorum. Daha birkaç kez okursam kitapta bulunmayan sayfaları yazabilirim. Aşağı yukarı yazarının yazdığı gibi. İyi bir eğlence değil mi?" Kendini eğlendirebilmek, avunacak bir şey bulmak da iyi bir hapishaneciliğin gereklerindenmiş. Bu yine bir şey değil, hiç olmazsa bu roman parçası 40-50 sayfa var diye anlatmaya başladı. Yıllar önce bir polis karakolunun nezarethanesine atmışlar. O zamanki yasalara göre sanığı istedikleri sürece gözetim altında kapalı tutabilirlermiş. Günlerce kalmış orada. O yer karakolun bodrumundaymış. Pencere sayılan avuç kadarlık bir delikten girip yapının içinden dolana dolana gelen ışık orasını iyice aydınlatamıyormuş. Bakkaldan zeytin aldırtmış. Zeytinin sarılı olduğu gazete parçası orada onun en büyük avuntusu olmuş. O gazete parçasıyla orada günlerini keçileri kaçırmadan geçirmeyi başarabilmiş. Gazete parçalarında bir roman tevrikası varmış. O tevrika parçasını günde 15-20 kez okur, romanın başının nasıl olduğunu, sonunun da nasıl olması gerektiğini düşünürmüş. Bu günlerce böyle sürmüş, sonunda hiç ayrımsamadan o tevrika parçasını ezberlemiş olduğunu görmüş. Aradan yıllar geçti, hala o tevrika parçası bugün de ezberimdedir, dedi ve koskoca adam öğretmeninin verdiği bir ezber ödevini okuyan küçük bir öğrenci gibi çabuk çabuk okumaya başladı. Roman parçasını ezbere okurken içime fenalık geldi, bayılacak gibi olmuştum. Sanki anlattığı o bodrumda ben vardım ve roman parçasını gazeteden ben okuyordum. Bir kitap sayfasından daha çoğunu ezbere okumuştu ki bitmeyince yeter fena oluyorum dedim. Paşazade'nin ezbere okuduğu roman bölümünü buraya aktarmak isterdim ama olanaksız. Okuduğu o parçadan belleğimde kalan iki şeydir. Biri sine kadar beklemeye tahammülüm yoktu diye o parçanın başladığıydı. Bunu unutamıyorum ben de. Gazete öyle bir yerden koparılmış ki roman tevrikası sine diye başlıyormuş. Paşazade de öylece ezberlemiş. Bu sine olsa olsa gelmesine, sevmesine filan gibi bir sözcüğün sonuydu. O roman parçasından belleğimde kalan ikinci şey de Paşazade'nin ezbere okuduğu parçanın açık saçık bir aşk ihaneti sahnesi oluşuydu. Bunca zaman nasıl olup da o roman parçasını unutmamış olduğuna şaştığımı söyledim. Ne olağanüstü bir bellek. Paşazade tam tersine çok unutkan olduğunu ama haftalar boyu bir küçük roman parçası günde 15-20 kez tekrarlanırsa zorunlu olarak belleğe yerleşeceğini söyledi. Ortasından gelişi güzel bir yerinden koparılmış bir roman parçasını günlerce okuyarak, o romanın başını ve sonunu tasarlayarak, düşünerek, yüzlerce olasılıklar bulup romanı yeniden kurmaya çalışmak bana çok olağanüstü bir çaba göründü. Arayıp sormadığım, yanına gitmediğim günlerde onun için bu denli özlemiş olduğumu o zaman anladım. Bu konuşmasıyla da belliydi ki Paşazade cezaevlerinde bulunamayacak, rastlanamayacak kişilikte bir adamdı. Yalnız cezaevlerinde değil, yüksek düzeyde insanlar arasında bile onun gibisini bulmak kolay değildi. Siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz diye sordu. Ben de kitap okuduğumu söyledim. Yeni verildiğim koğuş kalabalık ve gürültülü olduğundan cezaevinin kitaplığında okuduğumu söyledim. Kitaplıktan birçok kitabın çalındığını ama değerli kitapların kaldığını anlattım. Niçin beğenmediğiniz başı sonu olmayan bir romanı tekrar tekrar okuyacaksınız? Ben size isterseniz kitaplıktan okumanız için bir kitap getireyim. O gülme mi ağlama mı olduğu bellisiz acılı çizgiler yine yüzünde tortulandı. Niçin güldünüz diye sordum. Gülmedim dedi. Ben oradaki kitapların hepsini okudum da hem de kimisini iki kez. Kolay değil. Bu cezaevine çok girip çıktım. Yıllarımı geçirdim burada. Öyleyse ben size evden kitap getirteyim dedim. Nasıl kitaplar istersiniz? Bu soruyu sorduktan sonra onun yanıtını beklemeden şu uygunsuz sözümle pot kırdım. Dostoyevski'nin romanlarından ister misiniz Suç ve Ceza'yı ya da Ölüler Evinden Anıları? Söylerken bu iki romanın Paşazade'nin kişiliğiyle olan ilişkisini hiç düşünememiştim. Belki de bir bilinçaltı duygusuyla birden bu iki eseri söyleyivermiştim. Görünmez bir maske gibi yine o acılı çizgilerle yüzü değişti. Teşekkür ederim dedi ama okudum ikisini de. Olsun, yine getirsinler söyleyin de daha başka romanlar da rica ederim. Paşazade öyle bir davranışta bulundu ki onun izi bende yaşamım boyunca sürecek. Elini kuru ot dolu şiltenin altına attı. Oradan Serkıl Dorian paketini çıkardı. Paket yatağında baskısıyla iyice ezilmiş, orada dura dura zamanla da çok yıpranmıştı. Öyle ki Paşazade kapağını bile zor açtı. Paketi uzattı, gözlerim buğulandı, bir süre konuşamadım. Parmaklarımla paketin içinden cigara arandım. Bir cigara buldum. Belki de başka cigara kalmamıştı pakette. Aldığım cigara yassılmıştı. Tütünü de epey dökülüp boşalmıştı. Belki bu olay başkaları için bu denli etkili değildir. Ama cezaevinin insanı aşırı duyarlı yapan, hatta her bakımdan güçsüzleştiren başka bir havası vardır. Ben işte o hava içinde olduğundan belki çok duygulandım ve üzüldüm. Yine yarım cigara koydu kağıttan ağızlığına. O yarım cigarayı hangi paketten aldığının ayırdına varamadım. Cigaralarımızı yakmak için kibrit arandı. Öyle bir arandı ki kibrit olmadığını bile bile arandığı, benim çakmağımı çıkarmamı beklediği belli oluyordu. Çakmağımla cigaralarımızı yaktım. Doğal bir konuşma ortamı yaratmak için az önceki kitap konusuna döndüm. Romanlardan konuştum. Çok iyi ansıyorum bana. Romanda anlatılanlar gerçek mi, yani gerçekten olmuş, gerçekten yaşanmış olaylar mı diye sormuştu. Bu soruyu sorarken bana anlattığı serüvenlerinin gerçek olmadığından kuşkulandığımı sezinlemiş gibiydi. Gerçek olanları da vardır, olmayanları da. Örneğin az önce kendisi için getirteceğimi söylediğim iki kitaptan Ölüler Evinde Anılar bir gerçek yaşamı ve gerçek izlenimleri yansıtıyor. Suç ve Ceza ise gerçekten yaşanmış bir yaşamı anlatıyordu. Paşazade: Biz romanı okurken romanda anlatılanların gerçek olup olmadığını, gerçekten yaşanmış mı değil mi hiç düşünmeyiz dedi. Evet, yani yalan da olsa yazılanlar önemli değil. Uydurma yalan olduklarını bile bile niçin okuruz romanları? Üstelik anlatılanların gerçekten olmadığını, yaşanılmadığını biliriz de yine o uydurmalardan etkileniriz, duygulanırız, üzülür, ağlar ya da seviniriz. Nasıl oluyor bu? Bu sorunun altında gizli olan neden onun anlattıklarına inanmadığım sorusuydu. Demek anlattıklarının doğruluğundan kuşkulandığımı biliyordu. Bilmem dedim. Siz daha iyi bilirsiniz dedi. Önemli olan anlatılanın gerçekten yaşanmış olup olmaması değil, bizi inandırmasıdır. Bundan da önemlisi anlatılan ister gerçekten yaşanmış olsun, ister olmasın, bize bir gerçeği, hayatın bir gerçek yanını anlatmış, göstermiş olmasıdır. Bu konuda konuşmalarımızı sözcük sözcük yazmak isterdim. Ne yazık ki hepsini ayrıntılarıyla anımsayamıyorum. Paşazade ile o güne dek olan konuşmalarımızın en ciddisi bu olmuştu. Hem de ben yaşamının büyük bölümü cezaevlerinde geçen bu sabıkalı dolandırıcılığının nasıl olup da bu kadar bilgili, hatta kültürlü oluşunun gizini o günkü konuşmasından anlamıştım. Paşazade sahte hakimlik, sahte hekimlik, sahte öğretmenlik, sahte subaylıklar yapmış. Yani aydın bir kişi olarak pek çok görevlerde bulunmuştu. Elbette bilgili olacaktı ama ben onun kadar kültürü olmayan çok öğretmen, çok subay, çok hekim görmüştüm. Demek bu özgün görüşleri salt sahteci olarak yaptığı işlerden gelmiyordu. Çok pek çok kitap okumuştu, çok roman okumuştu. Sanırım kültürünün kaynağı bunlardı. Paşazade cezaevi dışında insana ilginç gelmeyebilirdi. Ama cezaevinde cezaevinin ortamıyla çelişik bir kişiliği olduğundan bana ilginç ve çekici geliyordu. Bir ara şöyle dedi. Son yıllardaki birkaç suçuma kadar hiçbir zaman hiç kimseyi bilerek, isteyerek dolandırmak istemedim. Böyleyken hiç istemeden, elimde bile olmadan başkalarını dolandırmış oluyordum. Şaşmakta haklısınız buna. Doğrusu şaşılacak şey, hep ters rastlantıların benim başıma gelmesi. Bunun ne demek olduğunu başına gelmeyenler bilemez. Dikkat ediniz, tesadüfler hep durumu iyi olanlardan yanadır. İşte böyleleri insan kendi hayatını kendi yapar derler. Büsbütün de haksız değillerdir. Çünkü hayatını kendileri yapanlar da vardır. Ama başarmış olanlar böyle söylüyorlar. Toplumda kendi hayatlarını kendileri yaparak başarmış olanlar kaçta kaçtır. Başarmış olanlar sivriliyor. Toplumda da onların sözleri geçiyor, geçerli oluyor. Şimdi ben çıksam da toplum ne kadar düzensizse insanlara da o kadar rastlantılar hakimdir. İnsanlar rastlantıların elinde oyuncak olur desem bana kim inanır? Diyorum da size, inanıyor musunuz? Şu başıma gelenleri, şu yaşamı ben kendim mi yaptım, kendim mi istedim? Ben hep bu başıma gelenlerin tersini istemiş ve yapmaya çalışmıştım. Hadi arkadaşlarıma bir şaka yapayım diye işlediğim bir yanlış yüzünden okuldan kovulmuştum. Ama ya sahte subaylık ya kadın avcılığı, ben mi istedim böyle olmayı? Böyle olmak için ne yaptım? Sahte Müslümanlığı ya da sahte şeyhliği tasarlayamazdım bile. Bütün yol ağızları, bütün kapılar kapatılmışsa, yalnızca o kötülüğe giden tek yol açık bırakılmışsa ve insan o tek yola zorla itilmişse, o tek yoldan gitmemek için yardım istediğiniz, ellerine sarıldığınız insanlar da sizi ayak topu yerine koyup tekmeleyerek ille de o yola itiyorlarsa, yani büsbütün çaresiz kalmışsanız başka ne yapabilirsiniz? Ne yapabiliriz, ne yapabilirim? Bütün konuşmalarında tek yol onun haklılığına uydurduğu bir gerekçeydi. Hatta sahteciliğinin gerekçesiydi. Siz kendinize bir gerekçe uyduruyorsunuz dedim. Adem Baba koğuşundakiler o denli çok gürültü ediyorlardı ki dediğimi anlamadı. Efendim diye sordu. Gerekçe uyduruyorsunuz, gerekçe diye bağırdım. Baştan beri inanmadığınızı biliyordum dedi. Hiç de değil, neden inanmayayım, anlattıklarınıza inanıyorum diye yalan söyledim. Nezaket gösteriyorsunuz dedi. İnanmadığınızı bakışlarınızdan anlıyordum. Ama size bir insanın nasıl o tek yola zorlanarak itildiğini burada tıpkı bir laboratuvardaymışız gibi bir deneme yaparak göstereceğim. Paşazade cezaevindeki hükümlülerin benim de yakından bildiğim yaşayışlarını şöyle anlatıyordu. Cezaevine giren bir insanın çoluğu çocuğu aç ve bakımsız kalıyordu. Hadi hapsedilen suçlu cezaevinde cezasını çekiyor. Ama evinde kalan çocukların suçu ne? Niçin onlar aç ve bakımsız kalsın? Var mı geride kalan çocuklara, kadına, yaşlıya bakacak olan? Bu tek yol değil de neydi? Bir işi de olmayan eş için yalnız tek yol açık bırakılmıştı. Kendini satıp çocuklarına bakabilmek, evin kızı içinde yalnız tek yol açıktı. Orospu olmak. Küçük çocuklar için açık olan tek yol hırsızlıktı. Yaşlı anne içinde tek yol açık bırakılmıştı, dilencilik. Kendisine geride bıraktığı ailesi olmadığını söyledim. Cezaevine girenin yaşayışını anlattı. Yalnızca günde bir kuru tayın ekmek veriliyordu. Cezaevinden çıkınca da verilen tayınların toplamının parası istenirdi. Paşazade, ben hiçbir zaman bu tayın paralarını ödemedim dedi. Cezaevinde bir de muslukların aktığı zamanlar su parasızdı. Ama bir insan cezaevinde yıllarca yalnız arada bir musluktan akan su, pis hava ve kuru tayınla yaşayamazdı. O zaman iyileşsin, düzelsin diye cezaevine konulmuş olan insanın bile önünde yalnızca bir tek yol açık bırakılıyordu. Eroin satıcılığı, iç dolandırıcılık, kumar gibi şeyler. O tek yola girmemesi için Paşazade direndi, kuru ekmek yedi ve su içti yalnız. Kendisi aynen böyle söylemişti. Ve diyelim Paşazade 30 şunca yıldan beri içmekte olduğu cigarayı da parasızlık yüzünden bıraktı. Ama berber parayla, hamam parayla, bunlardan da vazgeçtik. Paşazade ülserdi. Perhiz yemekleri yemesi gerekirdi, ilaç gerekirdi. Hapishanecilik dedik değil mi? Evet, bir meslektir hapishanecilik. Her mesleğin de kendine göre bir hastalığı vardır. Hapishaneciliğin hastalığı nedir? Ülser. Hapishaneci olsun da ülser olmasın olamaz. Çünkü hapishanecilikte kızgınlığını dışa vurmak yok. Duygularını belli etmek yok. Kendini tuta tuta içine ata ata ne olur? Sinir bozulur. Sinirler bozulunca da ülser başlar. Hapishaneciliğin baş hastalığıdır ülser. Bir süre sustuktan sonra görüyorsunuz ya, her şey ortada. Önümdeki bütün yolları kapayıp yalnız o tek yolu açık bırakıyorlar. Beni zorla sahteciliğe itiyorlar. Başka çarem yok. Size de burada sanki bir cambazlık gösterisi yapıyormuşum gibi para kazanılacağını, hatta zengin bile olunabileceğini göstereceğim. Paşazade övünüyordu, atıyordu. Burada ne sahtecilik yapabilir ne de para kazanabilirdi. Bütün bunları yapabilseydi Adem Baba koğuşuna düşmeden önce yapardı. Öyle sanıyorum ki Adem Baba koğuşundaki ezikliğine karşı bir kişilik savunması olarak övünüyordu. Demek istiyordu ki istese sahtecilik yapıp dolandırıcılıkla para kazanabilirdi. Ama o bunu istememişti. Oysa şimdi onu dolandırıcılık yapmaya zorluyorlardı. İnanmadığımı söylemedim ama o anlamış gibi. Göreceksiniz dedi. Elimde olmadan alaylı bir biçimde. Görelim bakalım dedim. Hem de dedi, bir göz bağcının yaptığı şaşırtıcı gösteriyi sonradan seyircisine açıklaması gibi ben de size yaptığım işin gizini sonradan açıklayacağım. Bir göz bağcının bir numarası bize sanki bir mucizeymiş gibi gelir. Ama o mucize sanılan numaranın gizi anlaşılınca ne kadar basit olduğu ortaya çıkar. Dolandırıcılık da böyledir işte. Bu gereksiz övünmeleriyle Paşazade yine gözümden düşmüştü. Konuşmak bile içimden gelmedi. O da konuşmadı. Epey süren sıkıcı bir suskunluktan sonra ayrıldım yanından. Konuğa saygı göstermek için kalkar gibi yaptı ama kalkmadı. Kalksa o kirli ve yırtık iç çamaşırıyla kalacaktı. Bu konuşmamızdan sonra uzun zaman gitmedim yanına. Onun için istemiş olduğum kitapları bir ziyaretçim getirmişti. Kitapları kendisine vermek için bile yanına gitmek içimden gelmedi. Havanın iyice olduğu bir gün dandini Fikret bahçede yine satış çığırtkanlığı yapıyordu. Hırsız uğursuz kardeşlerim, kapkaççı arkadaşlarım, gece kuşu yoldaşlarım. Dandini Fikret geldi gidiyor, duyduk duymadık demeyin sonra. Hani ya var mı böyle bir uzun paçalı don isteyen? Romatizmaya, siyatiye, diz ağrısına birebirdir bu don. Hem de daha yeni yıkanmıştır kardeşler. Haniye var mı böyle bir gözlük isteyen? Bu gözlüğün takanın devlet dairesindeki müdürden hiç farkı kalmaz. Gözlük dedikse yalnız gösteriş için takılacak sanma. Gözün görmediği mikrobu deve kadar gösterir bu gözlük. Bu gözlüğün yanında mikroskop kaç para eder? Kardeşler, girmedi tarzı hayatın biçime. Sıçayım böyle hayatın içine demek istemiyorsan, İlle böyle bir gözlük takacaksın. Çünkü bu gözlük bu bombok dünyayı bile cennet gibi gösteriyor. İstersen burnunun ucundaki mikrobu seyret, istersen gökyüzündeki yıldızları. Teleskop neye yarar böyle bir gözlüğün yanında? Gözüne tak, denize dal. Denizin içinden dışarısını seyret. İşte periskop dedikleri şey bu alet. İnsanın yalnız dışını değil içini de gösteriyor. Ciğerini, yüreğini gösteriyor. Gözlük değil röntgen. Daha neler neler söylüyordu gözlük için dandini. Bir yandan överken bir yandan da sapından tutmuş olduğu gözlüğü sallayıp duruyordu. Tıpkı Paşazade'nin gözlüğü. Sakın onunki olmasın ama gözlükler birbirine benzer. Dandini diye seslendim. Benden en az 20-25 yaş büyük olduğu halde herkese ağabey dediği için buyur ağabey diyerek geldi. Kimin o gözlük? Bu gözlük dünyayı pembe, hem de toz pembe gösteriyor abicim. Bırak gevezeliği, kimin diye sordum. Paşazade'nin satacak başka bir boku kalmadı. Gözünü satsa artık bu yaştan sonra kimse dönüp bakmaz. Hemen koğuşa gittim. Onun için getirdiğim romanları yanıma alıp Adem Baba koğuşuna vardım. Romanları vermek için sanki gözlüksüz kalmasını beklemiştim ki onları okuyamasın. Palavracılığından, övünmelerinden sonra öyle gözümden düşmüştü ki belki de bu yüzden gözlüksüz okuyamayacağını bile bile romanları ona götürüyordum. Yine o köşedeki yatağındaydı. Döşeye sırt üstü upuzun uzanmıştı. Üstünde o kirli ve delik deşik battaniye örtülüydü. İki elini de başının altından geçirmiş, gözlerini de tavanda bir yere dikmişti. Tavan diyorsam koğuşun tavanı değil, kendi tavanı. Yani ranzanın üstündeki döşeğin tahtaları. Bir ölü gibiydi ama bir ölü herhalde ellerini başının altından geçirmiş olamaz. Ya da bir insan elleri başının altından geçmişken ölemezdi. Başucuna dek geldim. Dikilip durdum. Hiç kımıldamıyordu. Gözleri de kıpırdasızdı. Yoksa gerçekten mi ölmüştü? Yanakları daha da çökmüş, geniş çene kemikleri daha da genişlemişti. Merhaba dedim, bana bakmadan umarsamazca. Merhaba dedi. Neden sonra başını çevirdi. Beni görünce yatağında doğruldu. Hemen o eski battaniyeyi sırtına alıp örtündü. Her zamanki gibi. Buyurun dedi. Size kitap getirdim dedim. Gözlüksüz okuyamayan gözlüğünü de satışa göndermiş bir yaşlı adama hainliğim bu kadarla da kalmadı. Bakın bakalım size göre mi bu kitaplar, beğenecek misiniz dedim. İlle gözlüğü olmadığının ortaya çıkmasını istiyordum. Kitapları elimden alıp teşekkür ettikten sonra bakalım sonra dedi. Gözlüğünü satışa çıkardığını bildiğimi öğrensin diye dandini Fikret bahçede çığırtkanlık yapıyor boyuna dedim. Ne demek istediğimi ya anladı ya anlamadı ama sesini çıkarmadı. O günkü buluşmamızda neler konuştuğumuzu anımsayamıyorum. Ama ben inadıma bir kez daha dandinden söz edince, dandinin tekerlemelerinde hırsızların her türlüsünü andığı halde neden zimmet, ihtilas, rüşvet suçlarını işleyenleri saymadığını bilip bilmediğimi sordu. Sözü değiştirmek, ilgimi gözlüğünden başka konuya çekmek istediği belliydi. Sorusuna bilmediğim karşılığını verdim. Dandini Fikret bile rüşvet alanları, zimmetine devlet parası geçirenleri, ihtilas suçlularını adam yerine koymazmış da bu yüzden onların adlarını anmazmış. Cezaevinde beyler koğuşu denilen en iyi koğuşta en rahat yaşayan onlardı. Ama cezaevinde hiç kimse onları adam yerine koymazdı. Her ne söylese içimden onu bozmak geliyordu. Bu yüzden. Ya katiller dedim. Dandini çığırtkanlık ederken katilleri de saymıyordu. Paşazade'nin söylediğine göre katiller cezaevinin en saygın kişileriydi. Onlardan söz etmek kolay değildi, hatta tehlikeliydi. Dandini Fikret bir gün yine çığırtkanlık ederken hırsız kardeşleri, zarfçı abileri, kapkaççı dostları, otel Paris'i arkadaşları arasında katil ağalarım demiş, bu yüzden de eşek sudan gelene dek dayak yemişti katillerden birinden. Ötekilere, yani dandinin saydıklarına gelince, işte onlar cezaevinin asıl gediklileriydi. Bunların hepsi de büyük hayalcilerdi. Ama onların en hayalcileri dolandırıcılardı. Bu yüzden dolandırıcılar şair sayılmalıydılar. Şiir yazmazlar, şiir söylemezlerdi. Ama onlar şiiri yaşarlardı. O günkü konuşmamızdan belleğimde kalanlar işte bunlar. İçimden hani burada bile dolandırıcılık yapacaktın da zengin olacaktın. Ne oldu demek geçti ama artık o denli kıyıcı olamadım. Bir ay kadar yanına gitmedim. O son olay olmasaydı gideceğim de yoktu. İlk yaz gelmişti. Koğuşların içi bahçeden daha soğuktu. Bu yüzden hükümlüler zamanlarını bahçede geçirmek istiyorlardı. Cezaevinin güneşi bile soğuktur, insanı ısıtmaz. Bir öğle sonrası ben de bahçede kalabalık içinde gezinirken Paşazade'yi gördüm. Ama gözlerime inanamadım. Çünkü görüntü inanılacak gibi değildi. Daha bir ay önce yatağına sırt üstü uzanmış olarak görüp de ölü sandığım Paşazade dipdiri dinçti, 10 yaş gençleşmiş gibiydi. Üstelik üstünde takım elbise vardı, ayakkabıları da pırıl pırıldı. Yanındaki 2-3 kişiye bir şeyler anlatmaktaydı. Nedense yanına gitmek istemedim. Yanına gitsem bu değişikliğin nedenini sormam gerekecekti. Paşazade'nin mahkemesi olabilir de ondan böyle giyinmiştir diye düşündüm. Çünkü cezaevinin en adem babası bile mahkemesi var da duruşmaya gidecekse bir yerden bulur buluşturur bir iyice elbise giyerdi sırtına. Hükümlülerin aralarında böyle bir dayanışması vardı. Sabıkalılar arkadaşlarının hakim önüne düşkün kılıkta çıkmasını istemezler. Kimisi ayakkabısını, kimisi gömleğini, kimisi pantolonlu ceketini verir, onu iyice donatıp öyle gönderirlerdi mahkemeye. Paşazade de mahkemesi için böyle giyinmiş olmalıydı. Ama bildiğime göre duruşması yoktu. Hem de onun bulunduğu Adem Baba koğuşunda kimse de böyle güzel elbise olamazdı ki ona versin. Ertesi gün öğleden önce Paşazade'yi yine bahçede gördüm. Hem de bu kez üstünde başka bir takım elbise vardı. Üstelik dün giydiği siyah ayakkabıyken bugünküler kahverengiydi. Yine yanına gidemedim ama çok meraklanmıştım. Cezaevinin idare bölümüne geçtim. Niyetim gardiyanlara sorup Paşazade'deki değişikliğin nedenini öğrenmekti. Bunca meraklanışımın nedeni bana kimsesi olmadığını söylemiş olmasıydı. Kimsesi yoktu da her gün değiştire değiştire giydiği bu elbiseleri ona kim getirmişti? Kimsem yok diye beni kandırmışsa bana öbür anlattıkları da yalan demekti. Beni kandırmış olduğunu anlayacaktım. Baş gardiyanla biraz şundan bundan konuştuktan sonra Paşazade'ye ziyaretçi gelip gelmediğini sordu. Yıllardan beri ona hiç ziyaretçinin gelmediğini söyledi. Ya kılığındaki değişiklik yoksa birisi para mı göndermişti? Baş gardiyanın dediğine göre aynı zamanda cezaevinin muhtemetliğini de yapan, yani hükümlülere postayla gelen mektup, para ve paketleri postaneden alıp kendilerine veren cezaevi katibi, cezaevi müdürüne söylemiş bunu. Söylerken de baş gardiyan duymuş. Katip müdüre, Paşazade'ye her 2-3 günde bir içi elbise, çamaşır, ayakkabı dolu paketler geldiğini söylemiş. Öyle ki bu koca paketleri ya da torbaları postaneden alıp getirmek zor oluyormuş. Paketi gelen hükümlü yalnız Paşazade değil ki, başkalarına da geliyor ama Paşazade'ye çok sık gönderiliyor. Acaba müdür bey haftada 2 kez postaneden paketlerin alınıp cezaevine getirilmesi için cezaevi arabasının kullanılmasına izin verir miymiş? Müdürden izin çıkmış. Demek Paşazade'nin bir yakın arkadaşı, bir akrabası, belki o Hercai Recai olacak arkadaşı. Ona bu elbiseleri, çamaşırları filan gönderiyordu. Kimsem yok diye bana bunca yalan söylemesine şaştım. Bana bu yalanı söylemekten hiçbir çıkarı da yoktu. Öyleyse neden kandırmıştı beni? Salt beni kandırmış olmak için, yani manevi dolandırıcılık. Hemen her gün Paşazade'yi bahçede uzaktan görüyordum. Yanına gitmiyordum. O beni görüyor muydu bilmem. Değişik elbiseler giyiniyordu. Ziyaret günleri, ziyaretçim gelinceye dek zamanımı geçirmek benim için çok zor oluyordu. Eskiden Paşazade'nin anlattıklarını dinleyerek zamanın nasıl geçtiğini bile anlamazdım. O ziyaret günü zaman geçirip oyalanmak için katibin odasına gitmiştim. Müdürün bana verdiği cezaevinde özgür dolaşmak hakkım vardı. Ama ziyaret gününden başka günler idare bölümüne geçmezdim. Katip durmadan önündeki telefon rehberini karıştırarak "Allah Allah, bu nasıl şey, nasıl olur?" diye söylenip duruyordu. Ne olduğunu anlayamadığım için bir şey diyemiyordum. Katip ABC'nin harflerini yüksek sesle saymaya başladı. ABCCDEFGHIJK. Harfleri sayarken bir yandan da telefon rehberinin sayfalarını çeviriyor. Harf sırasını şaşırırsa bana soruyordu. ABCCDEFGHIJKLMN. Hay Allah. LMN NN nerede? Neden sonra ne geliyor? M'den sonra ne gelmez mi? Baştan harfleri saymaya başlıyordu. A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Evet, ne? N'nin burada olması gerekli. Öyle değil mi? Yoksa ne daha mı sonra? Ne, O, P, R, S, Ş. Yoksa daha mı sonraydı ne? Katip delirmiş gibiydi birden. A, A diye bir şaşkınlık sesi çıkardıktan sonra. Hangi namussuz koparmış bunu? Kimin işine yarar diye bağırdı. Ne olmuş diye sordum. Masanın üstündeki telefon rehberini bana doğru sürdü. Baksanıza dedi, ne harfi bölümün bütün sayfalarını rehberden yırtıp almışlar. Bu ne namussuzluk, kimsenin işine de yaramaz ki. Katip soyadının baş harfi ne olan birisine telefon etmek istemiş. Telefon numarasını öğrenmek için rehberi karıştırmış ama ne bölümü yok. Bundan birkaç gün sonra beni çok şaşırtan bir şey gördüm. Paşazade'nin sırtında benim pardüsümü. Olacak şey değil, bahçede kantinin yanında birkaç kişiyle birlikteydi. Sırtındaki pardüsünün benim pardüsüm olması olanaksızdı. Çünkü o pardüsüyü evde bırakmıştım. Paşazade benim evimde bulunan pardüsümü nasıl cezaevinde giyebilirdi? Ama benim pardüsüme o denli çok benziyordu ki, pardüsü pardüsüye elbet benzer ama benimki hazır alınmış değildi. Özel olarak diktirmiştim. Üstelik kumaşı her zaman her yerde bulunabilir bir kumaş değildi. Kumaşı başka ülkeden bir dostum bana hediye olarak getirmişti. Lacivert tüylü, üstünde gri benekleri olan yumuşak bir kumaştı. Bu denli benzerlik olamaz, hele düğmeleri. Olacak şey değil, ben pardüsümün düğmelerini düğmeciye özel olarak yaptırmıştım. Düğmeler deridendi. Bu kadar da değil, pardüsümün eteğini kısa yaptırmıştım dizime dek. Paşazade benden boylu olduğundan onun üstünde ceket gibi duruyordu. Sonra Paşazade benden genişti. Bu yüzden de pardüsüye sığamıyordu. Yanına gidip üstündekinin benim pardüsüm olup olmadığını denetleyemezdim. Kendisine de soramazdım. Bu pardüsüm oldukça eskiydi. Bu yüzden evde bırakmıştım. Uzun zamandır giymiyordum. Ama sevdiğim bir pardüsü olduğundan birisine de vermeye kıyamıyordum. Bizim evden bu pardüsünün cezaevine getirilmesi olanaksızdı. Hele benim pardüsümü Paşazade nerede bulur, nasıl elde eder de giyebilirdi. Öyleyse çok şaşılacı şey ama benim o eski pardüsüme çok benzeyen bir pardüsüydü onun sırtındaki. Ertesi ziyaret günü kardeşim tam ziyaret saatinin bitişinde bir şeyler söyledi ama iyice anlayamadım. Çünkü ziyaret yerindeki iki kafes telin arasından söylüyordu. Üstelik ziyaret zamanının bittiğini anlatmak için nöbetçi gardiyan durmadan düdük öttürüyor, ziyaretçiler de unuttukları sözlerini duyurabilmek için bağırıyorlardı. Bunun sonucunda kimse uğultudan başka bir şey duyamıyordu. Bu uğultunun içinde kardeşimin bağırmalarından pardüsü, hani senin o eski pardüsün, gönderdik postayla, zavallı filan gibi sözcükler duyabildim. Bu bulmaca gibi bir şeydi. Kardeşim ziyaret yerinden ayrıldıktan sonra iyice kuşkulandığım için Paşazade'yi göreyim diye Adem Baba koğuşuna gittim. Koğuşa girip bakındım, tıklım tıklımdı her zamanki gibi ama o köşedeki ranzanın alt yatağında başka birisi vardı. Paşazade'nin nerede olduğunu sordum o yatakta oturanlardan biri. Oho dedi, Paşazade çoktan gitti. Nereye? Haberin yok mu beyim, beyler koğuşuna geçti artık. Kuyruğu kulağı düzeltti ya, artık burada durur mu? Paşazade'nin Adem Baba koğuşundan ayrılmış olmasını bilmeliydim. Çünkü 2-3 haftadır o denli iyi giyiniyordu ki o kılıkta Adem Baba koğuşunda kalamazdı. Ama beyler koğuşuna geçmesi de şaşırtıcıydı. Çünkü kara borsacılar büyük çapta kaçakçıların şeflerini, zimmet, ihtilas, rüşvet suçlusu, yüksek memurlar filan ancak beyler koğuşuna yerleşebilirdi. Bir sabıkalı dolandırıcının ya da bir sahtecinin, kalpazanın beyler koğuşuna yerleşmesi olacak şey değildi. Beyler koğuşuna gittim. Paşazade koğuşun ortasındaki uzun masanın bir yanında birkaç kişiyle birlikte oturmuş kahve içiyordu. Beyler koğuşu bir paralı yatılı okul yatakhanesi kadar temizdi, değerli topluydu. Paşazade ile birlikte oturmuş kahvelerini içerek söyleşen dört kişiden üçü giyimli ve çalıştıkları iş yerindeki masalarda oturdukları gibi boyun bağlıydılar. Öbür ikisi pijamalıydı ve üstlerinde robe de chambre denilen uzun hırka vardı. Paşazade'nin de arkasında hırka vardı. Hırkanın yakası ve cep kapakları kadifeydi. Altında yine ipekli pijama, ayaklarında da mabeyin terliği denilen yüksek konçlu rugan terlikler vardı. Beni görünce buyurun efendim diyerek ayağa kalktı. El sıkıştık. Çok uzaktaymışız gibi çoktandır görüşemiyoruz, hiç gelmiyorsunuz dedi. Siz de gelmiyorsunuz ama dedim. Biliyorsunuz ki ben karantina koğuşuna gelemem ama siz her yere gidebilirsiniz. Karantina koğuşundan başka koğuşa verildiğimi söyledim. Sanki haberi yokmuşçasına ya diye şaşkınlık belirtisi gösterdi. Masadakilerden izin alıp yatağına yöneldi. Koluma girip beni de götürdü. Yatağına oturttu, yatağı pufla gibi şişkindi. Mavi saten yüzlü yorganının üstünde uzun tüylü bir battaniye örtülüydü. Hırkasının cebinden Circle Dorian paketini çıkardı. Bir cigara aldım, kendisi de aynı paketten bir cigara aldı. Çakmağını çaktı, koyu renk deri kaplı bir güzel çakmaktı. Beyler koğuşunun işlerine bakan delikanlıya, oğlum bize iki çay getir, sonra da git bana dandiniyi çağır dedi. Paşazade dedim, siz bana bir gün beyler koğuşundaki ihtilas, zimmet, rüşvet suçlarından yatanları cezaevinde adam yerine komadıklarını söylemiştiniz. Evet, ne olmuş öyledir dedi. Siz de bu koğuşa gelmişsiniz de. Onu tedirgin etmek için o eski sözünü yüzüne vurmuştum. Doğrudur dedi. Beyler koğuşunda yatanları burada kimse adam yerine koymaz. Bildiğimiz bayağı yan kesici, kapkaççı, hırsız bile buradakilerden daha değerlidir. Benim neden nasıl bu koğuşa geldiğimi merak ettiniz de bana laf dokunduruyorsunuz demek. Unuttunuz mu size mucize gibi gelecek bir dolandırıcılık gösterisinde bulunacağımı söylememiş miydim? Siz de inanmamıştınız. İnanmadığınızı söylemediniz inceliğinizden ama pek belliydi yüzünüzden. Gördünüz işte, önümde bütün yollar kapanmıştı. Yalnız tek yol açık bırakılmıştı. O tek yola sapmamak için nasıl direndiğime siz tanıksınız. Başka bir yol açılır diye önümde çok bekledim. Sonunda itildiğim o tek yola saptım. Bakın durumum iyi işte. Hiçbir sıkıntım da yok çok şükür. Neden kimsenin değer vermediği beyler koğuşuna geldiğime gelince. Benim değer verilmez dediğim şu. İçtenlikle gerçek değer verilmez. Ama bu koğuştakilerin paraları çok olduğu için herkes buradakilere sanki çok değer veriyormuş gibi yapar. Bana da gerekli olan bu. Yüzüme karşı değer versinler, işlerimi görsünler, saygılı davransınlar. Arkamdan da ne söylerlerse söylesinler. Hiç umurumda değil. Bir sabıkalı dolandırıcı için başka ne söylenir, ona ne değer verilir ki? Bu rüşvetçilere, zimmetçilere, idaredekiler bile saygılı davranır. Ama gerçekten değer vermezler. Benimse gerçek değerim zaten yok. Çaylarımızı içmiştik, dandini Fikret de koğuşa girmişti. Öbür koğuşların koridorlarında bağırdığı gibi beyler koğuşuna girerken tabanı tavana inleterek çığırtkanlık yapamıyordu. Kollarında bir iki palto, birkaç takım elbise, bir iki çift ayakkabı vardı. İyice yüklenmişti. Paşazade'nin önüne gelip ciddi ve kaygılı. Buyur Paşazadem dedi. Sanki daha birkaç hafta önce Paşazade'ye moruk, ulan, kart, inek diye seslenen kendisi değildi. Paşazade sert, hesap getirmedin, hiç satmadın mı diye sordu. Dandini, sattım kahverengi takımla yün atkıyı. Ha, bir de mavi kazağı sattım. Hesabı görelim mi yoksa akşam mı istersin hesabı Paşazadem dedi. Kaça sattın elbiseyi diye sordu Paşazade. 75 papele. Kazağı 40 papele, atkıyı da 20 papele okuttum. Peki akşama gel dedi. Bana gösteriş yapmak için Dandini Fikret'i çağırttığını anlamıştım. Şöyle yaslanın rica ederim diyerek arkama koymak için yastığı kaldırınca yastığın altından telefon rehberinden koparılmış sayfaları gördüm. Alıp baktım rehberdeki N harfiyle başlayan sayfalar. Katibin odasındaki telefon rehberinden koparılan neyli sayfaların nereye gittiğini anlamıştım. O sayfaları elime alıp Paşazade'yi utandırmak için. Yoksa bu da başı sonu kopmuş bir roman mı? Kim bilir kaç kez okumuşsunuzdur bu kopuk parçayı. Başını sonu düşünerek telefon rehberindeki bütün numaraları bulabildiniz mi dedim. Utanmak şöyle dursun, üstten alıp gülümseyerek size söylemiştim dedi. Göz bağcının olamaz sanılan bir numarası. Nasıl yapıldığı öğrenildikten sonra ne kadar kolay gelir insana. Rehberden koparılan bu sayfalarda benim olağanüstü gösterimin çok basit gereçlerinden biridir işte. Bunları söylerken sanki gelişi güzel bir davranışlaymış gibi yatağın altında duran bavulun üstündeki astarlı yanı dışa çevrilmiş pardüsüyü alıp yatağın üstüne atıverdi. Pardüsünün dış yüzü ortaya çıktı. Bu benim olduğunu sandığım pardüsüydü. Elimle pardüsü astarının sağ eteğini kaldırdım. Çünkü pardüsünün sağ cebine koyduğum dolma kalemimin kapağı açılmış, akan mürekkepten pardüsümün astarı boyanmıştı. Pardüsü astarında o mürekkep lekesinde görünce pardüsünün benim olduğuna hiç kuşkum kalmadı. Sanırım biraz da sinirlenerek, "Bu benim pardüsüm," diye bağırdım. O soğukkanlılıkla, "Sizin pardüsünüz idi, şimdi benim. Daha sonra satılınca kimin olacağı belli değil," dedi. "Nasıl oluyor da pardüsüm sizde şimdi?" "Demek hala öğrenemediniz. Ben size bu mucizenin gizini açıklayacağıma söz vermiştim." "Peki, açıklayayım." Eğildi, yerdeki bavulunu açıp içinden zarflı birkaç mektup çıkardı. Bana verdi. Zarfların üstlerine baktım ilkin. Hepsinde de soyadları N harfiyle başlayan adlar ve o kimselerin adresleri yazılıydı. Telefon rehberinden N harfi bölümünün neden aşırıldığı anlaşılıyordu. Zarfların kimisi yapıştırılmış, kimisi yapıştırılmamıştı. Açıp zarflardaki mektuplardan birini çıkarıp okudum. "İyiliksever, çok değerli ve sayın büyüğüm bayan. Bu mektubumda sizlerin adil vicdanlarınıza ve kalbinizin yüceliklerine sığınıyorum. Elimde olmayan sebepler dolayısıyla 36 yıla hüküm giydim. Ailem ve 2 yaşındaki çocuğum perperişan bir durumda kaldılar.